Mısra-i Berceste. İki Kalp, Cemal Süreyya. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçları ile değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanı. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
Mısra-i Berceste'deki birliklerimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, sesimizi sizlere Aycan Feren ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Özbahçe.
Hoş bulduk.
Cemal Süreyya'nın 1958 yılında Yeditepe Yayınları arasında çıkan ve ilk şiir kitabına adını veren Üvercinka şiirinden söz edeceğiz. Şiirin mısraları üzerinden tahlile geçmeden önce Üvercinka kelimesi üzerinde duralım değerli hocam. Kitabına neden böyle bir ad koymuştur Süreyya? Bir anlamı var mıdır?
Evet, Üvercinka Cemal Süreyya'nın hem bir şiirinin adı hem de ilk kitabının adı. Dediğiniz gibi 1958'de çıkıyor ilk kitabı. Bu program için hazırlık yaparken Cemal Süreyya'nın da ilk kitabını kendi cebinden karşıladığını, parasını verip ancak kitap çıkarabildiğini öğrendim. Bu programlar vesilesiyle daha önceki yaptığımız yayınlarda yine bu tip hazırlıklar esnasında bazı şairlerimizin de ilk kitaplarını, masraflarını kendilerinin karşıladığını öğrenmiştim. Buna Cemal Süreyya'yı da ekledik böylece. Tabii Üvercinka kitap olarak Türk şiirinin yüz akı kitaplardan bir tanesi. Modern şiirimizin en önemli kitaplarından bir tanesi. Bir de Üvercinka çok güzel bir buluş, isimlendirme. Cemal Süreyya denildiğinde ilk akla gelen, hatırlanan şiirlerden birisi. Üvercinka kelimesinin motamot bir karşılığı yok. Biz buna deformasyon diyeceğiz. Fakat güvercin kelimesinden bozulduğu çok belli. Güvercin kelimesiyle bu şiirde sıkça geçen Afrika kelimelerinin deformasyonundan veya sentezinden elde edilmiş yeni bir kelime. Afrika şiirin tamamını okuduğumuzda Afrika nasıl diyelim, böyle bir hayal ülkesi gibi sevimli, pozitif özelliklerin yüklendiği, sevdiğiniz bir şeyi nitelemek için kullanabileceğiniz pozitif bir konumda. Bu şiirde konuşan özne de şair de diyecektim. Çünkü şiirde genellikle şairin konuştuğu varsayılır. Fakat şiir bir sanat eseri olduğu için şiirde konuşan özne veya kişi dememiz daha uygun. Sevgilisini çok güzel, hiç kullanılmamış, dile getirilmemiş, daha önce hiç kimsenin bilmediği bir biçimde tanımlamak için adeta sevgilisinin güzelliğine yakışır bir buluş yapıyor ve Üvercinka kelimesini türetiyor. İkinci yeni de Üvercinka benzeri dilde deformasyon diyebileceğimiz örneklere sıkça karşılaşırız. Fakat bu deformasyon işi ikinci yeninin üzerine adeta yapışıp kalmıştır. İşin bir de böyle bir yönü vardır. Yani ikinci yeni dilde deformasyondan ibaret değildir kesinlikle. Ece Ayhan işte kapalı çarşıyı çapalı karşı yapıyor. Çapalı karşı ifadesinin günlük dilde, günlük hayatta bir karşılığı yok. Üvercinka kelimesinin günlük dilde bir karşılığı yok. Fakat biz bu belirsizliği, bu ifadelerdeki belirsizliği dildeki anlamı derinleşmeyi genişletmek için kullanıyoruz veya başvuruyoruz. Biz bir şiirle karşı karşıya kaldığımızda eğer şair burada ne demek istiyor sorusunu sorarak okuyalım, bir de sormadan okuyalım. Yani bir belirsizlikle karşılaşalım. Anlamını elde edebilmek için bir takım araştırmalara bizi zorlayan bir belirsizlikle karşılaşalım. Bir de motamot okuduğumuz anda anladığımız bir metinle karşılaşalım. Biz belirsiz olan şıkta, yani hayal dünyamız dahil olmak üzere, o kastedilen anlamı elde edebilmek için daha çok çalışırız ve buna koşut bir genişleme elde ederiz. Öbüründe ise okur geçeriz ve daha sonradan da o okuyup geçtiğimiz anlamı somut net olan ifadeye tekrar dönmeyiz ama diğer ifadeye acaba ne demek istiyor diye sanki ilk defa okuyormuşçasına tekrar döneriz.
Evet, o zaman anlaşılan o ki anlamın kapalı olması okuyucunun da hayal dünyasına bir zenginlik katıyor
evet.
Aynı zamanda.
Fakat bu kapalı kelimesini takdir edersiniz ki genellikle olumsuz anlamda kullanıyor eleştirmenler veya ortam. Aslında çok olumsuz bir şey değil şiir söz konusu olduğunda.
Şimdi genel olarak Vercinka şiirini değerlendirelim.
Şöyle diyebiliriz genel olarak. Öncelikle bir aşk şiiri. Uzun değil. 8'er mısra 5 bölümden oluşan bir şiir. Bütün kara parçalarında Afrika dahil leitmotifiyle bitiyor bütün bölümler. Bu bir aşk şiiri fakat birbirine kavuşamamış iki sevgiliyi anlatan bir aşk şiiri. Bu şiirde sevgili adeta evrenselleştiriliyor. Evrenselleştiriliyor derken bütün kara parçalarında Afrika dahil ifadelerinden biz bu evrensellik olgusunu çıkarıyoruz. Afrika'da bu şiirde daha ziyade o kavuşamamanın, söz konusu ayrılığın ifadesi bence. Bununla coğrafyada veya dünya algımızda da bir deformasyon yapıldığını düşünebiliriz. Fakat daha ziyade o temeldeki kavuşamamanın, ayrılığın ifadesi. Çünkü Afrika böyle biraz uzak, kıyıda köşede kalmış, yoksul, yabansı gibi bir çağrışım gücüne sahip. O kavuşamamak da bu şekilde ifade ediliyor. Fakat sevgiliye Vercinka diye hitap edilmesi, biz güvercin kelimesini telaffuz ettiğimizde veya bir güvercin gördüğümüzde içimizde genellikle sevgi, barış, mutluluk, kardeşlik, sevinç veya güvercini gördüğümüzde veya bu kelimeyi telaffuz ettiğimizde içimizde neler kıpırdıyor, uyanıyorsa Vercinka kelimesini telaffuz ettiğimizde de doğrudan bunları hatırlıyoruz. Böyle biraz da kıta ismi gibi İpek Hanım, Vercinka. Böyle Afrika, Avrupa, Asya gibi bir kıta ismi gibi. Fakat kıta isimleri A harfiyle başlayıp A harfiyle bitiyormuş. Burada Vercinka kuralı bozan bir kıta.
Efendim şimdi kaldığımız noktadan ikinci yeni şairleri üzerine biraz daha eğilelim. Vercinka örneğinde olduğu gibi şiirde yeni tasarımlar oluşturabilmek için dilin bütün imkanlarından faydalanarak dildeki öğeleri ses, biçim, söz dizimi ve anlam bakımından değiştirme yoluna gitmişlerdir. Bunların örneklerini de işledik zaten programlarımız boyunca. Evet. Bu bağlamda Vercinka kelimesini ikinci yeni şiirindeki dilsel sapmalar bakımından da ele alabilir miyiz?
Evet. Şimdi biz Vercinka kelimesini ikinci yenideki bu deformasyonun simgesi olarak düşünebiliriz. Deformasyonu modern resimdeki insan algısı şeklinde de düşünebiliriz. O zaman işimiz biraz daha kolaylaşır. Modern resimdeki insan çizimlerini hatırlayalım. Klasik birebir çizim değildir bunlar. Mesela el, yüz, kulak, burun, dudaklar, bunlar böyle çok abartılı, bozulmuş, değiştirilmiş bir biçimde çizilir. Biz Vercinka örneğinden hareketle bu deformasyon işini de böyle anlamalıyız. Örneğin İlhan Berk'in bir mısrası geliyor aklıma. Bildiğimiz alfabeyi A, B, C, Ç, D diye düşünelim. Kelime biçiminde mesela 4 tane harften bir kelime veya işte 5-6 tane sessiz harften, kesinlikle sesletilemeyecek ve okunamayacak sessiz harflerden bir kelime bir mısra biçiminde bunu diziyor. Bu bir biçimsel girişim. Yani bir dikkat çekme hareketi. Bu işlere bizim bu dikkat çekme veya işte işler yolunda gitmiyor. Onun için böyle yapıyorum anlamına da geliyor bu hareketler. Örneğin günümüzde bence şiir yazmak da hikaye yazmak da çok kolaylaştı. Neden kolaylaştı? Çünkü iş biraz klişeye bindirildi. Herkes masaya oturup çok rahat bir şekilde hikaye yazabileceğini, şiir yazabileceğini düşünüyor ve yazıyor. Bu kolay klişeye dayalı üretim de belli bir yığılmaya yol açıyor. Sizin sanatsal veya yaratıcılık diyebileceğimiz yönler önemsenmiyor. Bu pozisyon ortama hakim olduğunda işte bu türden daha önce denenmemiş yeni ifadelerle ortama bir müdahale yapmak gerekir. İkincinin yaptığı işlerden, bu deformasyonla yaptığı işlerden birisi de bu. Fakat biraz önce dediğim gibi kesinlikle ikinci yeniyi bu deformasyon üzerinden, tek başına bu deformasyon üzerinden anlamamak lazım. Çünkü ikinci yeni daha büyük bir şey. Bundan daha büyük bir şey.
Üvercinka şiirinde en dikkat çekici mısra şüphesiz ki Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız mısrasıdır. Evet. Bu mısra hem şiirin kendi bağlamı içerisinde hem de ikinci yeninin poetik duruşu bakımından iki katmanlı olarak inceleyebilir miyiz?
Evet. Bu mısra belki de Cemal Süreyya'nın en ünlü mısrası. Bu ünü de Sezai Karakoç'tan geliyor. Sezai Karakoç Üvercinka yayınlandıktan sonra Cemal Süreyya'nın çıkışı başlıklı bir yazı yazmış ve Cemal Süreyya'yı edebiyat ortamına adeta sunmuştur. Fakat bundan önce Cemal Süreyya'nın ilk kitabı çıkmadan yanılmıyorsam bir yıl kadar önce Dişimizin Zarı başlıklı bir yazı yayınlıyor. Pazar Postası'nda yayınlıyor. Orada yeni şiiri, yani bizim sonradan ikinci yeni olarak tanımladığımız, adlandırdığımız şiiri Cemal Süreyya'nın bu mısrasıyla açıklıyor veya tanımlıyor. Karakoç orada bir Cemal Süreyya Necip Fazıl karşılaştırması yapıyor. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Üvercinka şiirinde geçen bu mısra, bu mısrada ifade edilen yolculuk diyor Karakoç, artık klasik şairin yolculuğuna benzemiyor. Klasik şairin yolculuğu nasıldır? O işte büyük, coşkulu bir davetle neredeyse diyor toprağın sonuna gider, ulaşmak, kayıp gitmek, uçmak ister diyor. Fakat yeni şair, pardon, bu ikinci yeni Cemal Süreyya örneğinden önce bir de Orhan Veli örneğini veriyor. O daha güzel. Aradaki farkın anlaşılması açısından Orhan Veli akımında diyor bir şair Laleli'den tramvaya biner ama muhakkak Sirkeci de iner tramvaydan diyor.
Varış noktası belli.
Evet. Fakat diyor ikinci yeni, yani gerçek anlamda modern şiirimizde bir şair Laleli'den dünyaya doğru gider. Üstelik tramvayla gider diyor. Bu yeni gerçekçilik demektir. Gerçeğin yeniden yorumlanışı anlamında yeni gerçekçi hareket böyle yapar diyor. Ve Karakoç'un bu mısranın altını çizmesinden sonra ikinci yeninin mesela Orhan Veli akımından veya klasik şiirimizden farkı nedir gibi bir soru sorulduğunda hemen herkes bu mısrayla Cemal Süreyya üzerinden ayrım ve yorum yapar. Karakoç bununla da yetinmemiştir. Biraz önce dediğim gibi ilk kitap çıktıktan sonra Cemal Süreyya'nın Üvercinka üzerine bir de yazı yazmıştır. Üvercinka'yı içindeki bütün şiirleriyle genel bir değerlendirme yaptığı bir yazı yazmıştır. Cemal Süreyya'nın çıkışı başlıklı bu yazı Sezai Karakoç'un kitaplarında da yok. Cemal Süreyya'yı orada mesela damardan kavradığını görüyoruz Karakoç'un. Karakoç 50'li yıllarda ikinci yeni şairlerinin hepsi hakkında yazı yazmasa bile yorumlamıştır onları. Mesela Edip Cansever hakkında da başlı başına bir yazısı vardır. Fakat Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi, İlhan Berk gibi şairleri de paragraf veya cümle olarak yazıların içerisinde değerlendirmiştir. Ve Karakoç'un bu değerlendirmeleri öylesine kuvvetlidir ki sonradan o konuya veya o hususa ilişkin tek yorum veya herkesin anonimleştirdiği, kendi fikriymiş gibi paylaştığı tek yorum diyebiliriz. Mesela Cemal Süreyya ilişkin yazısında bu şiirin diyor, yani Cemal Süreyya şiirinin herhangi bir ideolojisi yoktur diyor. Yani herhangi bir fikri, duyguyu, düşünceyi savunmak için şiir yazmıyor Cemal Süreyya. Fakat insanın şiiridir diyor. İnsan adeta bu şiirin ideolojisidir diyor. Ve tıpkı modern resimler gibi Cemal Süreyya şiirinin insan uzvunu işlediğini, bu uzuvları çok dikkat çekici şekillerde tanımladığını, bunlar üzerine yoğunlaştığını söylüyor. Bu ifadeler Cemal Süreyya şiirinin aşağı yukarı tomografisi gibidir. Jest kelimesi de var Sezai Karakoç'un o yazısında. Jesti Cemal Süreyya daha sonradan birkaç kez tekrarlamıştır. Sezai benim şiirime jest dedi. Ben onun için nişancıyım. Yani tam 12'den vururum anlamında.
Efendim dilerseniz bir şiir aramız var. Tabii şiirimize ki kulak verelim. Sonrasında tabii sohbetimize ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tabii ki.
Adam Cemal Süreyya. Adam şapkasına rastladı sokakta. Kim bilir kimin şapkası? Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Bir kadın hatırladı. Sonuna kadar beyaz. Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar. Bir kadın, kim bilir kimin karısı. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam bulut gibiydi, hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüdü. Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı.
Cemal Süreyya 1956 yılında A dergisinde yayımlanan Folklor Şiiri Düşman başlıklı poetik yazısına şu cümleyle başlar: "Çağdaş şiir geldi, kelimeye dayandı. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, anlamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken bizde hala folklore, halk deyimlerine yer veren şairlerin kısır bir yolda oldukları sanısındayım. Çünkü folklorda şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak yeti yoktur. Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkan vermeyecek kadar dar bir havadadır." Şimdi bu sözleri söyleyen bir şairin dilin en uç noktalarına gitmesinden daha doğal bir şey evet, olması gerek evet, yorumunu yapmak herhalde evet, yanlış olmaz.
Üstelik üvercinka kelimesiyle bu yorum tam örtüşüyor. Yani üvercinkayı en güzel bir biçimde Cemal Süreyya'nın bu cümleleriyle açıklayabiliriz. Cemal Süreyya'nın burada savunduğu, söylemek istediği husus üvercinka kelimesiyle örnekleniyor aslında.
Üvercinka yazmadan önce bu ifadeleri kullanmış üstelik.
Tabii ki. Yani şimdi burada Cemal Süreyya kelimeyi zorlatmak, anlamı en uç noktalarına taşıyabilmek için kelimede değişiklikler, bozmalar veya yeni anlamlar elde edebilmek için deformasyona başvurmaktan bahsediyor. Çağdaş şiir böyle yaparken bizde hala bazı şairler, ki Cemal Süreyya Oktay Rıfat'ı kastediyor o yazısında, halk şiirinden, folklordan, bizim atasözü deyim diyebileceğimiz kalıp ifadeleri alıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesini yazsanız bir mısra olur zaten. Yani bir tanesini kullanarak bir cümle kursanız bir mısra olur zaten. Bu hazır kalıplarla, verili kalıplarla şiir yazmak aynı zamanda şunu da getiriyor: anlam daralması, hatta duygu daralması diyebileceğimiz bir şeyi de getiriyor. Oysa çağdaş şiir bir, böyle kalıplar yerine bu kalıpları kırmayı esas alıyor. İki, kelimenin kendisini esas alıyor. Bununla da yetinmiyor. Üçüncü anlamda bu esas aldığı kelimeyi de üvercinka örneğinde olduğu gibi daha yeni bir boyuta, yeni bir aşamaya taşıyor. Hayat çünkü değişiyor. İnsan değişiyor. O zaman bizim bu değişimi karşılayabilecek buluşlar, karşılıklar, cevaplar vermemiz gerekiyor. Bunlar da 100 yıl önceki hayat ve o hayatın ifadeleri değil, tam tersine şimdiki hayatın bu hızını, değişimini, yeniliğini karşılayabilecek üretimler yapmak. Üvercin Kadavu çerçevede harika bir üretim diyebiliriz.
Cemal Süreyya'nın şiir hakkındaki sözleri de çok kıymetli. Onu da paylaşalım dinleyicilerimizle. Aslında onun şiirlerini yorumlarken okunabilirliğin nasıl mümkün olabileceğini de gösteriyor sözleri. Evet. Şiirin birimi kelime bir hacimdir. Ele aldığımız anda bir tarihi, bir takım çağrışımları, serüvenleri vardır. Onu nice değiştirmiş olursak olalım, yine de pek fazla değiştirmiş sayılmayacağımızdır. Renkleri bir ressam bir yüzeye nasıl vurursa vursun, bu o renklerin doğalarına aykırı düşmez. Ama kelimeler eninde sonunda gerçeğin ufak parçaları oluyor, unutmamalı.
Evet, fakat son tarafında söylediği şey, oraya geçmeden şunu söylemek lazım. Yani modern şiir, klasik şiir gibi doğrudan hitabeti veya retoriği esas alarak yazılmıyor. Bunun için sesletilmesi ve okunması gerçekten zor. Şiir okumanın kendi içinde ayrı bir önemi, sanatsal donanımı gerektirdiği çok açık. Herkes bunun için şiir okuyamıyor. Fakat modern şiir okumak ayrıca zor. Sizin Cemal Süreyya'dan yaptığınız alıntının son taraflarından şöyle bir şey anlıyorum ben. Mesela üvercinka kelimesi diyelim ki, hani kelimeyi değiştirdi, bozdu. Fakat bu eninde sonunda gerçeği ifade eder gibi bir şey söylüyor. Karşılıksız, boş bir ifade değil. Biz üvercinka dediğimizde doğrudan güvercin kelimesi ve Afrika kelimelerini hatırlayarak, bunların sentezini hatırlayarak orada kastedilen veya istenen, bizden istenen o yeni yorumu da gözeterek bir karşılık buluyoruz. Bütünüyle karşılıksız iş sanatta, sadece şiir değil, boş iştir diyebiliriz. Bu biraz belki acımasız bir eleştiri olacak. Fakat biz şiiri, sanat eserini okuduğumuzda, yorumladığımızda, karşı karşıya kaldığımızda ondan bize hitap etmesini isteriz. Hatta bizim ruhumuzun, aklımızın, hatta ahlakımızın beslenmesini isteriz. Öyle değil mi? Bize hiçbir şey söylemeyen bir eser yani bizim için ne ifade eder?
Anlam dünyamızı zenginleştirmedikten yani sonra bir ifadesi yok.
Bizimle konuşmalı. Tıpkı bizim konuşmak istediğimiz, konuşmaktan çok çok hoşlandığımız bir insanmışçasına bizimle bir diyaloğu olmalı eserin.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam ederim. Katkılarınız için. Sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Aslan Heykelleri, Cemal Süreyya. Çoğaltan ellerini seviyorum. Kaç kişi? Dokundukça dokundukça aslanlara, parklarda yakışıklı aslan heykelleri. Birdenbire önümüze çıkıyorlar. Buysa çok güzel. Bizim bu aşkımızın aslan heykelleri. Şahane değişik hüzün heykelleri yani. Ben bütün hüzünleri denemişim kendimde. Bir bir denemişim bütün kelimeleri. Yeni sözler buldum bir nice seni görmeyeli. Daha geniş bir gökyüzünde soluk aldıracak şiire. Hadi bir de bunlarla çağır gelsin aslan heykelleri. Oldurmanın, yıkmanın, yeniden yapmanın aslan heykelleri. Olduran, yıkan, yeniden yapan gözlerini seviyorum. Kaç kişi? Bir senin gözlerin var zaten. Daha yok. Ya bu başını alıp gidiş boynundaki? Modigliani oğlu, Modigliani. Mısra-i Berceste.